16. ayrım.
Bu hepimiz için şok edici bir deneyim olmuştu. Nick'in kalkıştığı ve amacına ulaşmaktan kıl payı kurtulduğu bu olay bizi çok sarsmıştı. Özellikle de küçükler bundan çok kötü etkilenmişlerdi. Nick hastanede 8 gün kaldı. Birinci haftanın sonunda bizden onu götürmemizi istediler. Ona psikiyatrik açıdan yardım edecek donanıma sahip olmadıklarını ve hastanelerinin onu koruyacak biçimde düzenlenmediğini söylediler. Bir kez daha intihara kalkışmasından korkuyorlardı. Ama bence bu saçmaydı. Nick'in dersini aldığından emindim. Çok sevecendi. Yaşadığı için mutlu görünüyordu. Ve belki de lityum ya da en azından Prozac o andan itibaren biraz işe yaramaya başlamıştı. Arkadaşları onu ziyarete geliyorlardı. Nick'in keyfi yerindeydi. Bizlerse, özellikle de Julie ve ben çok yorulmuştuk. O hayatımda hiç bu kadar stresli günler yaşamamıştım. Doktorlar mucizevi bir şekilde Nick'in tamamen iyileşebileceğini düşünüyorlardı. Beyin fonksiyonları düzelmişti ve kalıcı bir hasar yoktu. Bu da gerçek bir mucizeydi. Uzun süre devam eden problemleri, karaciğer bozukluğu ve bacaklarının hala hissiz olmasıydı. Doktorlar bu durumun 6 ay ya da daha fazla sürebileceğini söylediler. Nick bunun için terapi görecekti. Hastanede Nick'e çok iyi bakmışlardı. Bu yüzden doktorlara müteşekkirdim. Müteşekkir olunacak çok insan vardı. Julie, kalp maşası yapmaya devam eden görevliler, acil servis çalışanları, yoğun bakımdakiler, Nick'le gerçekten ilgilenen bir nörolog ve Nick'le ilk tanıştığında onun telefonunu alan harika bir psikiyatr. Onu acilen başka bir yere götürmemizi öneren doktor da bu psikiyatrdı. Onları memnun etmek için bunu yaptım. Nick, şehirde psikiyatri bölümü olan başka bir hastaneye götürüldü. İntihara kalkışmasın diye kontrol altında tutulabileceği bir odaya yerleştirildi. Artık yoğun trafiğe takılma sorunu olmadan onu daha rahat ziyaret edebiliyor, bu arada çocuklarla da daha çok vakit geçirebiliyordum. Sonunda sakinleşmeye başlamıştım. Nick'in emin ellerde olduğunu biliyordum ve onun için endişelenmem gerekmiyordu. Yapmamız gereken tek şey onu gerçekten ayağa kaldırmak, karaciğerine dikkat etmek ve düzelmesi için ihtiyacı olan yeterli lityumu ona vermekti. Kısa süre önce yaşadığımız şeylerle karşılaştırıldığında bu oldukça kolaydı. Hala bizimle olduğu için günün her anı minnet duyuyordum. Nick artık hem neşeli hem de enerji doluydu. Tehlike işaretlerine gözlerimi kapatmıştım. Daha sonra olanların Nick'in lityum almamasından kaynaklandığını düşünüyordum. Bunun bir daha tekrarlanmayacağına emindim. Ama göz ardı ettiğim ya da bana söylenmeyen bir şey vardı. Nick'in hastalığının ölümcül olduğuydu. Bana göre hastalık onu ömür boyu mutsuz edecekti. Öldürebileceği aklıma bile gelmiyordu. Manik depresiflerin %60'ının intihara teşebbüs ettiği ve bunlardan %30'unun bu girişimlerinde başarılı olduğu ileri sürülüyor. Bu istatistiğin doğruluğundan emin değilim. Ama verilerle gerçekler arasında küçük bir fark varsa bile bu etkileyici bir sonuç. Nick'in bu hastalık yüzünden ölme riskinin %30 olduğunu bilseydim çok daha büyük bir paniğe kapılırdım. Bu arada ona yaptığı şey hakkında neler hissettiğimi anlatan bir şiir yazdım. Bu her şeyi açıklıyordu. Nick çok beğendiğini söyledi ve şiiri hep cüzdanında taşıdı. Nick'e, çünkü seni seviyorum. Yaşantıma kolayca ya da sorunsuz girmedin. Kararsızlıkla ya da kafa karışıklığıyla bir sürpriz olarak geldin. Ne kadar çok istediğime karar vermem gerekti. Mücadele ettim. Seni isteyerek, seni tanımadan, senden emin olmadan veya kendimden ya da sana nasıl sahip olacağımdan, fakat yine de seni seçtim. Bir fikrim olmasa da seni nasıl barındıracağıma ya da giydireceğime dair yardım edecek kimse yoktu. Paylaşacak kimse yoktu. İlgilenecek kimse yoktu. Yalnızca ben ve Betty. Sen bizimdin o zaman. Ve o zaman bile eve kolayca ve sorunsuz gelmedin. Elbisemde gizli bir karpuz yerine yediye benziyordun. İnsanları güldürüyordun. ve sonra çıka geldin. Kolay ya da sorunsuz olmadı. Olanca gürültünle dünyama çarptın. Elini tutarken seni hep sevip koruyacağıma dair söz verdim sana. Sen 12 kişilik yedin. Ben seni 200 kişi gibi sevdim. Benim mükemmel hediyem. Dünyanın en özel, en komik, en güzel çocuğu. Her şeyin parçası olmak için çok hevesliydin. Benimle konuştun ve bana her şeyi söyledin. Beklenenden çok önce. Her şey çok kolay oldu ve sorunsuz. Şapkalarımı giymeye, boncuklarımı takmaya, disko dansı ve palyaçoları sevmeye başladın. Hala alt bezleriyle dolaşırken yüreğimi alıp gittin. Yatağımı sahiplendin. Kalbimi, yaşamımı. Siyahlar giydin okulda beyaz yerine. Söylemeyi ve hecelemeyi öğrendin. Her şeyi mükemmel bir biçimde. Ama tersten. Beni güldürdün. Beni ağlattın. Kalbimden uçurtmalar yaptın. İkimiz de senin özel bir insan olduğunu biliyorduk. Çok özel. Çok akıllı. Çok bilgili. Ve çok kör. Dünyayı açıkça gördün. Ama yeterince değil. Sen ve ben birbirimizin ruhunu tanıyorduk. Kalbini ve beynini. Seni yiyip bitiren bir ateş yanıyordu gözlerinde. Senin en karanlık saatlerini gördüm. En parlak ışıkları, en mükemmel gün batımlarını. Fırtınalar yaşadık ve el ele durduk yağmurda. Ben sana söz verdim. Her zaman yanında olacaktım. Fakat dün sevgili oğlum, bir yerde benden saklandın. Bir an için seni bulamayacağımı söyledin kendine. Çocukken yaptığın gibi. Saklandın. Yatağımın altına, kafamın içine, perdelerin arkasına, kutulara. Çok emindim bu kez. Kimsenin seni bulamayacağından. Seni öldüğünü söylemek için aradılar beni. Kalbimden çıkmış, kafamdan sökülmüş, kimsenin beni bulamayacağı bir yere gitmiştin. Orada saklanmayı düşündün. Bir saat, bir gün boyu beyaz ışıkları aradın. Oynamaya gittin. Seni saran acılardan kendini kurtarmayı denedin. Fakat ben saklandığın yerleri biliyordum. Her zaman benim çocuğum olacağını biliyordum. Seni bulabilirdim. Karanlıkta koştum, yağmurla doldum. Acının ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Ve seni saklandığın yerde buldum. Dehşetin ve sessizliğin. Küçük siyah topu gözlerinde. Hiçbir şey yoktu. Kazanmak yoktu. Ödül yoktu. O zaman bile sadece benim sevgim vardı. Kolayca ve sorunsuz gidemezsin. Sana izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. İster koş, ister saklan. İzin vermeyeceğim. Beni terk etmene ya da ölmene. Bu karanlığın, karanlık kuyunun dibine ulaştım. Düştüğün yere, dün de seni yakaladım. Gidersen hayat bitecek. Kahkahalar olmayacak. Gülümsemeler olmayacak. Bundan daha büyük acı olamaz. Fakat senin seçimindi bu kez, benim değil. Uzattım elimi sana, bir kez daha. Seni bir daha asla bırakmamacasına. Orada oturuyordun. Döneceğin yola karar vermeye çalışarak. Kederini biliyordum. Acını hissettim. Seni yakan korkuları biliyordum. Sonra yavaşça, zar zor döndün, bana baktın, beni gördün ve anne dedin. Yavaş yavaş, çok yavaş. Sırt üstü yattın dağ gibi. İşte şimdi buradasın. Pencerenin kenarında. Hala buradasın. Hala benimsin. Hala acı çekiyor. Son gün doğumu asla gelmeyecek. Son saat bu kez olmayacak. Elin yine elimde. İzin vermeyeceğim asla gitmene. Kolayca ve sorunsuz olmayacak gidişin. Seni geri getireceğim. Her zaman acını bileceğim. Asla çabucak karanlığa koşmana izin vermeyeceğim. Geldiğin gibi gitmeyeceksin. Bir daha yapma bunu. Burada kal. Çünkü seni seviyorum. Nick hastaneye henüz yerleşmişti. Ben de sakinleşmeye çalışıyor, çocuklarımla bir hafta sonu geçirebilmek için can atıyordum. Perşembe akşamı Tom'la ben Nick'i ziyarete gittik. Tom, Nick'ten ne olursa olsun bir daha asla böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz vermesini istedi. Nick de söz verdi. Bunu söylerken ciddi görünüyordu. Hastanede Todd'la karşılaştık ve dördümüz oturup konuştuk. Beatrix ve Trevor'ın da Nick'i görmeye geldiğini biliyordum. Samantha'nın birkaç dakikalığına Nick'in yanına gidip ona yiyecek götürmesine izin verdim. Nick hastanenin yemeklerini sevmiyordu. Ama rahatlamış ve mutlu görünüyordu. Sam onu gördüğünde çok heyecanlanmıştı. Nick hepimizi korkutmuştu. Onun yanında olduğundan emin olabilmek için hepimizin ona dokunmaya, onu görmeye ihtiyacı vardı. Cuma akşamı Tom, ben ve çocuklar güzel bir akşam geçirdik. Telefon çaldığında Tom'un kolu belimde oturmuş dinleniyorduk. Hastaneden arıyorlardı. Nick'in tekrar intihara teşebbüs ettiğini ama onu kurtardığını söylediler. Durumu hemen fark etmişlerdi ve bu kez kalbine 3 kez elektroşok uygulamak zorunda kalmışlardı. Ama beni aradıklarında Nick tehlikeyi atlatmıştı. Her şey aniden olmuştu. Doktorlar Nick'in arkadaşlarının getirdiği uyuşturuculardan yüksek dozda aldığını düşünüyorlardı. Arkadaşları mı? İntihara kalkışmaması için hastanenin psikiyatri bölümünde gözetim altında tutulan akıl hastası bir çocuğa uyuşturucu getirmek benim arkadaşlık tanımıma uymuyordu. İlk başta tepki vermeyecek kadar sersemlemiştim. Ama Tom çok üzülmüştü. Ona neler olduğunu anlattıktan kısa bir süre sonra gitti. Yorgundu ve evine gidip biraz dinlenmek istiyordu. Hepimiz allak bullak olmuştuk. Tom o gece hastaneye gitmemi söyledi. Ama o evine gittikten sonra ben de evde kaldım. Nick'e hastaneye gidemeyecek kadar kızgındım. Tehlikede olmadığını biliyordum ve onu görmek istemiyordum. Bunu yapamazdım. Ayrıca ona bir yardımım da dokunmazdı. O yaşıyordu. Güvendeydi. Benimse olanları hazmetmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Julie ile telefonda konuştuk. John'u ve Dr. Sitfield'e de aradım. Nick eskisine göre daha kötü durumdaydı. O gece yatağa girdiğimde çok üzgündüm. Nick yaşadığı için yine Tanrı'ya şükrediyordum. Ama bu duyguları daha kaç kez yaşayacağımızı merak ediyordum. Çok yorgun olduğumdan üzerimdekilerle uyumuşum. Sabah Nick'i görmeye gittim. Çok kötü görünüyordu. Bünyesi büyük bir şok daha yemişti. Bacakları daha kötü durumdaydı. Yüzünün rengi tamamen kaybolmuştu. Eve döndüğümde keyfim kaçmıştı. Bundan sonra olacaklar beni çok endişelendiriyordu. O gün akşamüstü Nick'e bize neler yaptığını anlatmaya çalıştım. Bir geminin yolcuları gibiydik. O batarsa bizler de onunla batacaktık. Bu konuda konuştuk. Biraz suçluluk duyduğunu biliyorum. Ama konuştuklarımızı gerçekten anladığından emin değilim. Ona bir daha intihara teşebbüs etmesi ve başarılı olması durumunda en çok Samantha'nın kalbini kıracağını hatırlattım. Hiçbirimiz o olmadan eskisi gibi olamayacaktık. Tom o gece geldiğinde ciddi bir şekilde düşünmüş olduğu belliydi. İlişkiye biraz ara vermeye ve kafasını toplamaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir anda beraber olmamız halinde neleri göze alacağını fark etmişti. Verdiği karara çok üzülmüştüm. Ama uğradığım hayal kırıklığına rağmen onu suçlayamıyordum. Nick 10 gün içinde 2 kere ölümden dönmüştü. Bu da Tom'u evlenmemiz halinde hayatının nasıl olacağını düşünmeye zorlamıştı. Gözü korkmuş olmalıydı. Benim için de Nick'in ne kadar hassas olduğunu ve bir felaketin bizi nasıl mahvedeceğini bilmek korkutucuydu. Bunun farkındaydım. Ama hayatımda ilk defa Nick'e kızgındım. İlk kez Nick'in hastalığı ve bunun sonuçları gerçekten sevdiğim birine mal olmuştu. Sonraki birkaç gün derin bir üzüntü ve öfke yaşadım. Bir şey söylemesem de üzgündüm. Birbirimize çok yakın olduğumuzdan bir sonraki ziyaretimde Nick bunu sezdi. Sorunun ne olduğunu sordu. Ama ben kesin bir cevap vermedim. Sonra da Tom'u sordu ve göz göze geldik. Ben bir şey söylemeden o neler olduğunu anlamıştı. Yaptığı son şeye Tom'un tepkisini tahmin etmişti. Fazla önemsememiş gibi davranmaya çalıştım ve her şeyin düzeleceğini söyledim. Ama Nick beni teselli etti. Bana Tom'un harika bir adam olduğunu ve mutlaka geri döneceğini söyledi. Ben bundan o kadar emin değildim. Ama bu bize yeniden Nick ve onun bize yaptıkları hakkında konuşmamız için bir fırsat verdi. Sanırım Nick'in başka şansı olmadığını anlayamamıştım. Bunun onun mantıklı bir şekilde aldığı bir karar olduğunu sanıyordum. ama tabii ki böyle değildi. Uzun uzun konuştuk, ağladık, birbirimize sarıldık ve ona onsuz ne kadar mutsuz olacağımı anlatmaya çalıştım. Bunu anlamasını, bu konuda bir şeyler yapmasını isterdim ama bunu yapamadı. Nick, Tom konusunda haklı çıktı. Tom, bana 3 asır gibi gelen 3 haftadan sonra, Şükran gecesinden bir gece önce döndü. Bundan sonra günü gününe yaşamaya ve geleceğe dair plan yapmamaya karar verdik. Sadece Tom döndüğü için değil, Nick de yaşadığı için o yıl çok şeye şükran duyuyordum. Nick, şükran gününden bir gün önce hastaneden çıktı ve mükemmel bir şekilde gözetim altında tutulduğu Julie'nin evine gitti. Şükran gününde bütün çocuklarım ve John yanımdaydı. Çünkü bayramları hala çocuklarımızla beraber geçiriyorduk. Nick ve arkadaşı Sam de Mick şık gömlekleri, ceketleri, kravatlarıyla akşam yemeğine tam vaktinde geldiler. Bizim için önemli olan birçok şey için şükrettiğimiz, çok mutlu, unutulmaz bir şükran günüydü. Hindimizi yemek için sofraya oturduğumuzda sessizce Nick'e bakıp iyi dileklerimi sıraladım. Ve bunun bir daha olmaması, onun bizi terk etmemesi için dua ettim. Bütün kalbimle buna inanmak istiyordum fakat olmadı. Bu onun son şükran günüydü. 3. uyarı. Nick ikinci defa intihara kalkışarak istemeden bize büyük acı vermişti. Bu kesinlikle yaşamak istemeyeceğim bir deneyimdi. Ama Nick hayatını 2 kere tehlikeye atarak bize hususi bir hak kazandırmıştı. Lityumu bırakması halinde onu hastaneye yatırabilecektik. Aniden yüksek dozda almaya başladığı lityum sayesinde Nick normal görünüyordu. Grubuyla çok çalışıyordu. Yeniden ayağa kalkmıştı ve keyfi yerindeydi. Hastanede geçirdiği kötü günlerle ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamıyordu. Kendisi hariç herkes çok korkmuştu oysa. Link 80'le çalışmalarına geri döndü. Hala bir rock yıldızıydı. Yılbaşı gelirken yeniden etrafta dolaşıyordu. Nick'in sebep olduğu şoktan sonra çocuklar da toparlanmışlardı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. Ama içimde Nick için sürekli bir endişe duyuyordum. İlacını almadığında neler yapabileceğini bize göstermişti. Artık onu ilaçlarını almaya zorlamaya hukuken hakkımız vardı. Nick itiraz etmeden ilaçlarını alıyordu. Ocak'ta grubuyla kısa bir turne için Los Angeles'a gitti. Peş peşe konserlerle yoğun bir programı vardı. Sonunda yeniden rahatlamaya başlamıştım. Son kabus 2,5 ay önce yaşanmıştı. Bir sabah Julie'den bir telefon aldım. Nick yine intihara teşebbüs etmişti. Hem de bu sefer Julie'nin evinde. Onun burnunun dibinde ve çocuklarının yanında. Yüksek dozda uyuşturucu almış ama bunu Julie'nin onu bulacağından emin olarak yapmıştı. Bu yardım için bir yalvarıştı. Julie ona gerekli müdahaleyi yapmıştı. Görevliler geldiğinde Nick kendindeydi. Psikiyatri bölümü olan o hastaneye geri döndü. Ama bu kez Julie ve ben onları John'dan başka kimseye anlatmamaya karar verdik. Acıklı sahneleri ortadan kaldırıp asıl sonuçlarla ilgilenmenin zamanıydı. Yapılan incelemeler sonucunda Nick'in hem moral düzeyinin hem de aldığı lityum miktarının düştüğü anlaşıldı. Bu sefer susmaya yemin etmemize rağmen durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorduk. Doktorlarla hem bakıcı tutma hem de Nick'i hastanede yaşatmaya alıştırma konusunda konuştum. Bunu yapmak beni çok üzüyordu. Ama Nick'in ona sağlayabildiğimiz gözetimden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu çok açıktı. Bakıcı konusunda birçok avukatla ve tanıdık bir yargıçla görüştüm. Ne yazık ki bakıcı mahkemenin önerdiği biri olacaktı. Ya da bu işi mahkeme üstlenecekti. En çok korktuğum şey Nick'in başkalarına değil de kendine karşı tehlikeli olduğuna ya da çok fazla sorun çıkardığına, hatta deli olduğuna karar vermeleriydi. Böyle olursa ona yardım etmek için ne yapacağıma karar veremezdim. Nick'e bakıcı tutulursa onun üstündeki bütün yetkilerimi kaybedecektim. Bir devlet hastanesine kapatabilirlerdi ve ben onu oradan çıkaramayabilirdim. Bu üstünde düşünülmesi gereken bir konuydu. Kendi bildiğimi yapmaya ihtiyacım vardı. Bu konuyu yalnızca John ve Julie ile konuştum. Nick çok kısa bir sürede eski sağlığına kavuştu. Bu arada yanıltıcı bir şekilde normal görünüyordu. Doktorlarıyla Nick'i hastanede uzun süre tutma konusunu enine boyuna konuştuk. Ve onlara Nick'in hastanelerdeki diğer insanlara benzemediğini anlattık. Nick yaşantısına devam edecek durumdaydı ve başarılı bir müzik kariyeri vardı. Onu kapatmak gaddarcaydı. Ama hastane psikiyatrı Nick'in göründüğünden daha kötü durumda olduğunu söyledi. Buna inanmak zordu. Konuyu hem psikiyatrarla hem de avukatla uzun uzun görüştükten sonra bakıma karşı olduğumuz kararına vardık ve 2 hafta sonra Nick'i Julie'nin evine götürdük. Hastane psikiyatrı Nick'i 30 yaşına kadar hayatta tutabilirsek bundan sonrası için şansımızın yüksek olacağını söyledi. Kazara ya da diğer sebeplerle meydana gelen intiharlar 20 yaş civarındaki insanlarda yaygın olarak görünüyordu. Nick'in sadece 12 yılı vardı ve bu birkaç ömre bedel bir süreydi. Ancak Nick bu kez bunu başaracak gibi görünüyordu. Hepimiz onunla uzun uzun konuştuk. Mantık ve bilinçle onu ikna etmeye çalıştık. Doktora daha ne kadar zaman ilaç içeceğini sorarken üzgündü. Ve sanırım bu sorunun cevabını zaten biliyordu. Doktor, hayat boyu diye cevap verince Nick kafasını salladı. Hep manik depresif olarak kalacağı gerçeğiyle sonunda yüzleşmişti. Ve onun için bu yutması zor bir lokmaydı. Bunun şeker hastalığına benzediğini söyledik. Ayrıca ona eğer tek bir ilacı almayı ihmal ederse onu hastaneye yatırıp orada uzun bir süre tutacağımızı açıkladık. 3 ayda 3 kez intihara kalkışması korkutucuydu. Ben de korkmuştum. Hastaneden çıkmadan önce Nick'e aşağıdaki mektubu yazdım. Bundan önce bana benden özür dileyen ve hastanede kalmak istemediğini belirten bir mektup yazmıştı. Ben de her zamanki gibi onun yüreğine ve mantığına dokunan şeyler yazdım. 30 Ocak 1997 Perşembe akşamı. Sevgili Nick, bugün aldığım mektubun bana çok ama çok dokundu. Seni anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Benimle iletişim kurman, duygularını benimle paylaşman ve senin için endişeleniyorum diye benden özür dilemen çok güzel. Her zaman seninle gurur duyduğumu bilmeni istiyorum. Müzik konusunda başarılı olduğunda seninle çok ama çok gurur duyuyorum. Hiçbir şey yapmadığın zaman da seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen her haline çok özel, harika birisin. Senin de söylediğin gibi bazen gözlerimde gördüğüm mutsuzluğun nedeni senin için endişeleniyor olmam. Sen mutsuzken ben de mutsuz oluyorum. Neredeyse parmaklarımın arasından kaydığını düşününce üzülüyorum. Hayatından memnun olmadığın zamanlar üzülüyorum. Tıpkı ben mutsuz olduğumda senin üzülmen gibi. Ama hayal kırıklığımın seninle bir ilgisi yok. Hiçbir zaman olmadı. Sen beni hayal kırıklığına uğratmıyorsun. Sen ta yüreğime sesleniyorsun. Beni hep olduğum gibi görüyorsun ve bu konuda çok beceriklisin. Son birkaç yıl içinde çektiğim tüm sıkıntılarda etrafımdaki insanlar arasında beni en çok anlayan ve rahatlatan kişi sendin. Bunu bilmeni istiyorum. Zaman zaman gördüğün umutsuzluğumun seninle bir ilgisi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Seninle daima övünüyorum. Bunun hayatımın şu anki durumuyla ilgisi var. Bir şeyler oluşturmak, ailemizi kurmak, kariyer yapmak ve babanla olan yaşantımı düzene koymak için yıllarımı verdim. Ama şu an aşağı, dipsiz bir kuyuya doğru kayıyor gibiyim. Engellerle karşılaştığımda bunları lehime çevirerek bunlardan bir şeyler öğrenmeyi umuyorum. Gözlerimde gördüğüm baskının nedeni hayatımda olanlar. Çaresiz kaldığımda duyduğum acı ve sana yeterince yardım edememem. Sen beni hayal kırıklığına uğratmıyorsun. Ama bazen hayat böyledir. Hepimiz tepe taklak olur ve şu ya da bu şekilde tepeden aşağı doğru kayarız. Sonra tekrar yukarı tırmanırız. Aslında kısa bir zaman öncesine göre hayat hakkında daha umutluyum. Kendim için değil ama senin için dağların tepesinde yeniden güneş ışıklarını görüyorum. Hayat umutlarımızı kırdığında sevdiğimiz insanlarla, bizi sevenlerle, arkadaşlarımızla el ele verir, şansımızın da yardımıyla yeniden başarırız. Sen bana elini pek çok kez uzattın. Benim elim de hep sana uzanmaya hazır. Daima senin yanında olacağım tatlım. kaç yaşında olursan ol, ne kadar hırçın veya hayal kırıklığına uğramış olursan ol, kucağım sana açık kalacak. İnsanın tek başına yapması gereken şeyler vardır. Senin de düştüğün kuyudan çıkmak için kendine inanman gerek. Ama sana yardım edecek insanlar da var. Julie, arkadaşların ve ailen var. Ben hep yanında olacağım. Neler hissettiğimle ilgilendiğin için, yaptığın harika şeyler için teşekkürler. Belki şu anda kendini harika hissetmiyorsun ama inan bana harikasın. Senin için harika olan her şeyi diliyorum. Umarım müzik sana hak ettiğin mutluluğu, heyecanı ve doyumu yaşatır. İnsanlar arasında bir yıldız ol ya da olma, sen her zaman benim yıldızım olacaksın. Sen insan olarak bir yıldızsın canım Nikim ve düşündüğünden daha fazla parlıyorsun. Bu yüzden üzüntüleri bir yana bırak ve gülümse. Hayatının hayal kırıklığı değil, neşe kaynağı olduğunu unutma. Sadece güvende, iyi ve mutlu olmanı istiyorum. Zaman zaman seni kendi deyiminle bir tuvalete kapatıyoruz. Çünkü sen bizim mücevherimizsin ve seni korumak istiyoruz. Biliyorum, bunu bir insana yapmak aptalca. Ama sen benim mücevherimsin. Seni kaybetmeye dayanamam. Seni kaybedersem nasıl mutsuz olacağımı tahmin bile edemezsin. Bunu düşünemiyorum bile. Bu yüzden kendine dikkat et. Cesur olmaya çalış. Küçük bebek adımlarıyla da olsa çukurdan çık. Elinden geldiğince kendine inan. Ben buradayım. Kollarım sana açık. Kalbim ve sana tarif edebileceğimden daha fazla sevgim her zaman senin. En kötü durumlarda bile mutlu olunacak bir şey vardır. Onu yakala, tut ve bırakma. Benim için o mutluluk çoğu kez sen oldun. Belki benim sana olan sevgim de ara sıra senin için karanlık bir köşeyi aydınlatabilir. Biz birbirimize aitiz çünkü. Gülümse bir tanem ve kendinle benim seninle duyduğum kadar gurur duy. Yarın yıldız savaşları yeniden geliyor. Eski günlerin anısına belki beraber onu görmeye gideriz. Kendine çok ama çok dikkat et tatlım. Seni tüm kalbimle seviyorum. Annen. Nick hastaneden çıktıktan sonra her telefon çalışında kalbim duracak gibi oluyordu. Sanırım neler olacağını biliyordum. Son denemesinden sonra Nick hiç olmadığı kadar iyi görünüyordu. Hayatında ilk defa hastalığının hem gerçekliğini hem de sorumluluklarını kabul etmişti. İyi olduğundan emin olmak için lityum seviyesini artık her hafta kontrol ediyorduk. Grup harika gidiyordu. Nick CD ve klip yapıp kısa turnelere çıkıyordu. Ne zaman vakit bulsa eve geliyordu. Morali yerindeydi. Harika görünüyordu. Yıllardan beri ilk kez bizimle Hawaii'ye geldi. Onu çocuklarla oynarken görmek beni mutlu ediyordu. Nick'e göz kulak olmak için Sam de Mick de Julie ile bizimle birlikte gelmişlerdi. Nick'in kumsalda koşuşturmasını, arkadaşı Sam de Mick ile yüzmesini ve hepimizi kameraya çekmesini izleyerek harika vakit geçirdik. Bu onunla geçirdiğimiz en güzel tatildi. Bir yandan onun lityum ve Prozac dozlarını da kontrol ediyorduk. İnsanlar bunu 3-4 ayda bir kontrol ettirirken biz Nick'inkini her hafta kontrol ediyorduk. Çünkü ilaçlar her zaman eşit şekilde emilmiyordu. Ve biz sık kontrollerle en ufak düşüşü bile tespit edip düzeltiyorduk. Bu arada iki psikiyatra gidiyordu. Biri yıllardır gittiği ve hepimizin çok sevdiği Doktor Silfrid, diğeri de buna destek olarak hastaneden bir psikiyatrdı. Nick 2 aylığına hastaneye yatmadan önce bir psikiyatri programına katılmıştı. Ama turneler, konserler ve provalardan vakit bulamadığından uzun süre devam edememişti. Link 80 gerçekten çok iyi gidiyordu, bu da Nick'i sevindiriyordu. Başarının tatlı kokusunu burnunun ucunda duyuyordu. O yaz ülke çapında 10 haftalık bir turne planlanmıştı. Sonbaharda Avrupa'ya gitme ihtimalleri vardı ve belki yılbaşından sonra Japonya'da bir konser vereceklerdi. Bu Nick için yorucuydu ama formunda görünüyordu ve müziği o kadar çok seviyordu ki iyi olduğu sürece müzik hayatına karışmak anlamsızdı. Refakatçileri gibi Julie ve ben de onu yakından takip ediyorduk. Eğer bir takım sebeplerden dolayı lityum seviyesi düşer de kendini kötü hissederse ve uyuşturucuların sağladığı rahatlamaya özenirse, bunları asla kullanmama kararını hayata geçirmeliydi. Biz üzerimize düşeni yapıyorduk. Nick de öyle. Sonuç harikaydı. Hepimiz Betty'nin düğününü dört gözle bekliyorduk. Bir ay kalmıştı ve bütün kardeşler törene katılacaktı.